Evet, şah ve şahın etrafında olanlar, az önce dedim, bunlar Nihavend'den sonra Horasan'a çekildiler. Fakat şah ne yapacağını şaşırmış vaziyetteydi. Horasan'dan önce Türk hakanlarından, o bölgelerdeki Türklerden yardım almayı düşünüyordu. Fakat sonra Merv bölgesine gelince, tabi o bölgede Türklerle de temas kurdu. Fakat o bölgede değirmenciler kendisini öldürdüler. Değirmencilere sığınmış. Değirmenciler de onun üzerindeki öyle diyorlar. Üzerinde çok madalyaları var, altın kolyeleri var falan, böyle şey, şatafatlı bir adam. Onu o şatafatından dolayı üstündeki madalyaları, altın şeyleri, onlara göz koymuşlar, adamı öldürmüşler. Ve şahın burada öldürülmesinden sonra da şahın adamları Mavera Nehri üzerinden Tuharistan'a gittiler. Tuharistan tam Çin hududunda olan bir yerdir. Tuharistan'a geldiler ve burada Çinlilerle temas kurdular. Çin hükümeti bunlara o bölgede bir yerleşim yeri verdi. Onun için şah ve şahın adamları, sayılarının ne kadar olduğu pek bilinmiyor. Ama buraya yerleştiler ve 10. yüzyıla kadar, dikkat buyurun, 10. yüzyıla, miladi tarihe göre söylüyorum, 10. yüzyıla kadar şahın beraberindeki şeyler, insanlar orada mevcudiyetlerini korudular ve İslam dünyasıyla da irtibat halindeydiler. Hatta Müslümanlarla Çinliler arasında bir savaş oldu. 751 yılında. Talas Savaşı. O Talas Savaşı, bu İranlılara, Tuharistan'a yerleşmiş olan o İranlılara da bir umut kaynağıydı. İstiyorlardı ki Çin galip gelsin ve Çin galip gelirse Çin'in sayesinde ülkelerine dönebileceklerini umuyorlardı. Fakat bu savaşta Çinlilerin mağlubiyetiyle neticelenince İran'la tamamen inkisara uğradılar ve daha sonraki yıllarda bunların şeyi kayboldu gitti. Nesillerinin kökü kesildi, öyle diyeyim artık. Evet, bu bahsimizin dışında bir hadise. Bir grup daha vardı. Şah'ın komutanlarından bir kısmı da Kafkasya istikametine gittiler. Onlar da Aras Nehri'ni geçerek Kafkas topraklarında ilerlediler. Ve onlar da o bölgelerde dağıldılar ve onların da esamisi okunmaz hale geldi. Ve böylece İran tamamıyla fethedilmiş oldu. Ancak İran'ın muhtelif yöreleri, mahalli şeyler, idareciler zaman zaman Müslümanlara karşı direniyorlar. Çünkü Müslümanlar bunlara ya Müslüman olun diyorlardı. Bir kısmı isteyerek Müslüman olmayı kabulleniyorlardı. Müslüman olmayı kabullendikleri zaman İran halkının belli bölgeler, Müslüman olmayı kabul ettikleri zaman Müslümanlarla bir problemleri kalmıyor. Ancak bir şey istiyorlardı. Evet, Müslüman olalım ama bize İslam'ı öğretecek elemanlar verin. Hmm. Hazreti Ömer için bir önemli şey anlatıyor. Ne derece doğrudur da bilmiyorum. Hazreti Ömer Medayin düştüğü zaman Hazreti Ömer'e müjde getirmişler. Demişler Medayin düştü. Şah da Medayin'i terk etti gitti. Dedikleri zaman Hazreti Ömer sevinmemiş. Demişler ya emir, senin bu haberden sevinmen lazımdı. Sende bir sevinç belirtisi görmedik demişler. Demiş evet, Medayin'i aldık ama onlara hizmet sunacak elemanımız mevcut değil.
Bürokrasi yok.
Yeter, yani. Bürokrasi yok.
Bürokrasi yok. Evet.
Çünkü adliye teşkilatını kuracaksın, adaleti tevzi edeceksin. Yeterli miktarda adaleti tevzi edecek personelin yok. Vergi toplayacaksın, yeterli miktarda muhasebecin yok. Vergi şeylerini, teşkilatını kuramayacaksın. Askeri bakımdan yine öyle. Çeşitli şeylerden bakılırsa, Hazreti Ömer'in bu şeyi, tavrı çok cali dikkat bir hadisedir. Evet, mahalli şeylerde genellikle bu tepkilerle karşılaşılıyor. Bazı bölgelerde diyorlar ki evet, Müslüman olalım ama İslam'ı bize öğretecek elemanlar gönder. Onun için de merkezden o bölgelerdeki komutanlar sürekli olarak Hazreti Ömer'den ve merkezden hafız, o dönemde din tebliğciliği yapanlar hafızlardır. Çünkü Kur'an'ı onlar biliyorlar. Dolayısıyla merkezden hafız istiyorlar. İslam'ı yani
kurralar istiyorlar.
Kurra, yani. Evet. O taşı. Onlardan gönderilmesini istiyor ve Hazreti Ömer de onun için çırpınıyor. Böyle kurraları, hafız olanları, muallimlik yapabilecek insanları oralara gönderiyor. Mesela bunun bir örneği var. İyaz bin Ghanem. Burada şunu da söyleyeyim. Ondan sonra İyaz bin Ghanem'e geçeyim. Hazreti Ömer burada idari teşkilatları kuruyor. Özellikle başlangıçta iki idari şey vardı, merkez vardı. Birisi Basra'ydı, birisi Küfe'ydi. Bütün İran'ı Basra ve Küfe'den yönetiliyordu. Hazreti Ömer buna ilaveten bir de El Cezire eyaletini kurdu. Mardin'in Cizre kazası, bugün Şırnak'ın kazası oldu. Orayı da bir eyalet merkezi haline getirdi. Bugünkü Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Azerbaycan şeyleri buraya bağlandı. El Cezire'ye bağlandı. İşte o El Cezire valisi olan İyaz bin Ghanem, İyaz bin Ghanem de Yermuk Savaşı'nın kahramanlarındandır. İyaz bin Ghanem bir ordu teşkil ediyor ve Van Gölü'nün kuzeyinden, Bitlis Deresi'nden, Van Gölü'nün kuzeyinden Azerbaycan'a giriyor. Ve Azerbaycan'da birçok şehirler savaş yapmadan Müslümanlara tabi oluyorlar. Bunlar Müslümanlara tabi oldukları zaman onlara götürülen teklif nedir? Diyorlar ki Müslüman olun. Onlar da diyorlar iyi Müslüman olalım. Bilman'da, Hoy'da, Urumiye'de halk böyle şey ettiler. Dediler bize muallim gönderin. Onun için İyaz bin Ghanem Hazreti Ömer'den şey istiyor. İslam'ı talim edecek personel istiyor. Bir kısım bölgeler böyleydi. Bazı yani bölgelerde...
Çok hızlı gelişme olunca oraya nereden tabii, personel bulacaksınız?
Evet, yani
çok ciddi
hocam, bir problem.
Buyur canım.
Bu hocalar, yani muallimler evet. geldiklerinde yani onlarla ilgili kayıtlar var mı? Bir sadece İslam'ı mı anlatıyorlar? Yoksa bugünkü anlamda bir köydeki bir öğretmenin vazifesini mi yapıyor?
Sanıyorum Kur'an talim ediyorlardı.
Başka
Kur'an'ı.
Bir pozisyonu var mı acaba?
Bize gelen kaynaklara göre bunlar Kur'an'ı talim etmeye çalışıyorlar. Belki Kur'an'ın hükümlerini onlara şey anlatmaya çalışıyorlar.
Dil problemi
İslam'ı yaşamaları için onlara gerekli donanımı vermeye çalışıyorlar.
Yani sadece Kur'an'ı okutma değil.
Evet. Onu yaşama hayata geçirmek için de onlara bir takım öğretilerde.
Ajanlığını da yapıyor mu yani yeni devlet?
Mutlaka. Mutlaka. Mutlaka devletle irtibatları vardı.
İster istemez olur zaten.
Evet.
Siyasi anlamda.
Evet, muhakkak.
Halifeliği evet. meşrulaştırdı.
Tabii tabii mesela tabii. Onu veriyorlardı mutlaka. Bu bir grup. Bunları zikretmiş oldum. İkinci bir grup bazı yörelerde, İran'ın bazı topraklarında Müslümanlara karşı şiddetli bir direniş içinde oluyorlar. Hı. Özellikle bu şeyde çok oldu. Bugünkü Pers bölgesinde ne derler ona? Oranın, o bölgenin bir adı var. Fars bölgesinde, öyle diyeyim. Fars bölgesinde çok direnişler oldu. O bölgelerin halkları Müslümanlara karşı direniştiler ve mahalli direnişler meydana geldi. Tabii bu direnişler sırasında Müslümanlara itaat etmek istemiyorlar. Direnişin amacı da oldu. Müslümanlara itaat etmek istemiyorlar. Ve Müslümanlar onlara Müslüman olmadığınız takdirde cizye vereceksiniz dediği zaman cizye vermeyi de kabul etmiyorlar. Dolayısıyla direnişe geçiyorlar. İşte bu direnişler sırasında o bölgedeki insanlarla çok sayıda insanlar yeniden Hindistan'a göçüyorlar. Direnişlerde mağlup olunca bu sefer ülkelerini, beldelerini terk ediyorlar ve büyük kalabalıklar halinde karayoluyla Hindistan'a gidiyorlar. Hatta Multan denilen yer var Hindistan'da, İndus Vadisi'nde. O Multan'a kadar geliyorlar ve Multan'da yoğunlaşıyorlar. Gazneli Mahmud Hindistan'a girdiği zaman Multan'da bir sürü şey gördü. Evet. İranlılarla karşılaştı. İşte bunlar o Müslümanların önünden kaçan şeylerdi, İranlılardı. oraya yerleşiyorlardı. Bazı bölgelerde bu savaşlar sırasında bazı bölgelerin insanları cizye vermeyi kabulleniyorlardı. Mesela Azerbaycan işlerinde o bölgelerde halk cizye vermeyi kabullendiler ve bir süre cizye vererek İslam devleti içerisinde hayatiyetlerini sürdürdüler. Bu da İran'da çokça görülen bir hadisedir. Bir şey daha söyleyeyim. İran'ın Hazar Denizi'nin kuzeyinde dağlık bir bölge var. Bütün bu fetihler sırasında Müslümanlar uzun süre bu bölgeye hiç girmediler. O Deylem bölgesi var, Alamut Kalesi'nin olduğu yerler var ya, oralar çok sert bölgelerdir. Ta Memun zamanına kadar, düşünün 200 sene geçiyor. Ta Memun zamanına kadar hala oralara İslamiyet girmiş değildi. Deylem bölgesi. Buralar, ondan sonraki dönemlerde buralarda İslamiyet yayılmaya başladı.
Hocam burada çok büyük bir hata yapılıyor tarihi olarak. Bizde sanki, yani ben kendi açımdan şey yapıyorum da çevrede gözlemlediğim o. Şimdi şurası, şu şurayı İran bölgesi kabul edin. İşte mevzi olarak 3-5 yerde savaş kazanılınca İslam buranın tamamına yayılmış gibi
algılıyoruz. Evet, öyle telakki ediliyor. Doğru.
Öyle değil aslında. Yani evet, şimdi burada tabii ki mevzi direnişler var. Öyle anlaşılıyor ki bu mevzi direnişlerin çoğusu sulh anlaşmasıyla neticeleniyor. Evet, evet. Sulh anlaşması da tamam. Bu defa işte o cizye ondan sonra tamam. Devreye giriyor.
Evet, doğru.
Ve o topraklar da evet. Ganimet evet. Olmaktan çıkıyor. Evet. Sulh olduğu için sulhla elde edilmiş topraklar oluyor. Yani bu ciddi bu tarihi evet. Hata.
Evet.
Bir tarafta yanlış
yerlerden. İşte tarihi doğru okumak lazım. Evet. Doğrudur. Bir şey daha söyleyeyim buna ilave olarak. Bütün bunlara rağmen birçok yörelerde, İran'ın daha geniş bir mıntıkasında İslamiyet'i kabul etmeyi şey ettiler. Hatta Müslüman olmayı istediler. Müslüman olmayı isteyenler daha çok, şimdi Mobitler İran'ı terk ettiler, İran halkını terk ettiler, gittiler. Şah halkı terk etti, bıraktı. Onlar bizi terk ettiler, onlara inat olarak... Biz de
dinini,
Müslüman olalım.
Biz de dinini tehdit edeceğiz.
Biz de dini. Onlar dine cedid diyorlardı. Yeni din. Ayine cedid. Pardon din de değil. Ayine cedid. Dolayısıyla ayine cedide yönelmeye başladı ve İran'da büyük bir İslamizasyon hareketi bu şeyle başlıyor. Hızlı bir İslamlaşma. Bu hızlı efendim. Mobit. Tabii mollalar gibi, evet. Ateşkedelerin sahipleri olan. Bir de hirbetler var. Onlar derece derece din görevlisi, mecusi din görevlileri.
Hocam, mobit, mabut bir yakınlık var mı bu kelimede?
Yok.
Farsça mı?
Bu, hatta bunun şeyi de mobit, muh. Muh, mecusilerin şeyine Muh denir, din görevlilerine. O Muh'dan oluşmuş bir kelimedir. Muhbit. Evet. Tabii bu İslamizasyon hareketinde İran'da tabii bunların eski bir dinleri vardı. Mecusi diyoruz, Zerdüştü diyoruz. Hatta Zerdüştiliğin, Mecusiliğin çeşitli fraksiyonları vardı. Mesela Zerdüştiliğin bir fraksiyonu Zervanistlerdir. Zervani olan şeyler vardı. Sonra Mazdekiler vardı. Mazdek'in adamları vardı İran'da. Ama hepsine birden biz Zerdüştü diyoruz veya genel adıyla Mobit diyoruz. Sonra Horasan bölgesinde şeyler vardı, daha çoktu. Az önce de söz konusu edildi. İran irfancıları. Yani şeyin nedir? Mecusiliğin mistik kolu diyebileceğimiz
tasavvufi kolu.
Tasavvufi kolu, evet. Onu artık biz tasavvuf diyemiyoruz. Daha uygun bir kelime mistik kelimesi.
Gnostik diyorlar bugün.
Evet, gnostik. Gnostikler vardı. Bunlar daha çok şeyde Horasan bölgesinde bulunuyorlardı. Tabii bunlar Müslümanlığı kabul ettikleri zaman eski dinlerinin karşılığını İslam'da bulmaya çalışıyorlardı. Mesela önce bu dinde bu tevhid bir dinidir. İslamiyet tevhid dinidir. Bu tevhid dininde yaratılmışların üstünde bir yaradan güç var. Allah diyoruz biz ona. İranlılar Allah kelimesini birçok kelimelerle karşılaştırdılar. Allah'a Zerdüştün ifadesiyle Ahura Mazda demeye başladılar. Ahura Mazda. Fakat sonra Hürmüz demeye başladı. Bu da gene Zerdüştü Avesta'nın tabirlerindendir. Hürmüz demeye başladılar. Fakat daha sonra şahnamelerdeki bir kelimeyi tercih ettiler. İran'da şahnameler vardı. Şahlara methiye niteliğinde olan eserler vardı. Bu şahnamelerdeki bir kelimeyi esas aldılar. O da Huda'dır. Huda kelimesi aslında iki kelimeden oluşuyor. Hud kendi demektir. Hud ay kendisi gelen, kendiliğinden var olan. Bu kelimeyi tercih ettiler. Dolayısıyla Allah kelimesini Huday kelimesiyle Huday kelimesiyle bu şeyi karşıladılar. Tabii onlarda bir de ikinci bir ilah vardı. İblisin karşılığında onlar ehrimen diyorlardı. Şeytan. Ehrimenin, iblisin, iblis kelimesini de ehrimenin karşılığı olarak kullanmaya başladılar. İblis. Sonra iblisin emrinde olan, iblisin şeyinde olan, güdümünde olan cinler ve şeytanlar, onlarda div kelimesi, onlarda eskiden bu div kelimesi vardı. Biz dev diyoruz ya, div ve divan, çoğul kelimede divan, yani devler, şeytan, cinler. Dolayısıyla İslam'daki o şeytan ve cin kelimelerini de divan şeklinde algıladılar. Melekleri imşas pendan da melek, Zerdüştlükte de gene melektir bu. O kelimeyi melek yerinde kullanmaya başladılar. Yani eski dinlerindeki bazı ıstılahları Müslüman olduktan sonra da şeylerine yerleştiriyorlar. Kültürlerine, dini anlayışlarına bu kelimeleri yerleştiriyorlar. İslam'daki kavramların karşılığını kendi dillerinden vermeye çalışıyorlar. Mesela İslam'da cennet ve cehennem kavramları var, hepimizin bildiği. İranlılar cennet kelimesini behiş ile karşılıyorlardı. Behiş kelimesi, ayrıca bir de Kur'an-ı Kerim'de de kullanılan Firdevs kelimesi var. Firdevs de cennet demek. Belki cennetin özel bir mevkiidir Firdevs. Ama daha çok behiş kelimesini kullanıyorlardı. Cehennem içinde duzak kelimesini kullanıyorlardı. Duzak. Biz tuzak diyoruz ya.
Duzak.
Evet. Duzak kelimesini kullanıyorlar şeyde. Ondan sonra bu tür bir şey üzerinde daha durayım. Onların inançlarında bir de Mehdi inancı vardı.
Çok iyiymiş.
Eski Zerdüştlilerde Mehdi inancı var. Mehdi şeyin tabiriyle, Avesta'yı tabirle Eşizrika, sahibi zaman demek.
Bediüzzaman değil.
Evet, sahibi zaman, evet. İşte o sahibi zamanı da Mehdi kelimesiyle karşıladılar.
Aslında bu Mehdi kelimesi yanlış seçilmiş bir kelime. Çünkü Mehdi ismi meful, mehduyun, evet. Hidayete ermiş kimse. Evet. Dolayısıyla her Müslüman Mehdi olur. Bunlar evet. Hadi anlamında kullanılıyor.
Tabii evet, doğru.
Hidayete erdiren anlamında kullanılıyorlar. Kelimeyi yanlış seçmişler.
Abbasiler zamanında bu yanlışlık icat edildi. Onlar halifenin birisi Hadi'ydi, birisi de Mehdi'ydi. İki adla da halifeler vardı. Harun Reşit'ten önce Hadi ile
Hocam,
Mehdi.
Hocam bu Mehdi üzerinde biraz belki farklı bir şekilde durulabilir. Ben şimdi evet. Şöyle bir şey aklıma geliyor. Ali İmran suresinin 81. ayetinde Allahü Teala bütün peygamberlerden aldığı misaktan söz ediyor. Estağfirullah. Ve izahad Allahu misaqan nebiyyin lema ateytukum min kitabin ve hikme thumma ca'akum rasulun musaddikun lima ma'akum la tu'minun nebiyye ve la tansurunne. İşte şeyde nebilere diyor, size kitap ve hikmet veririm, sonra sizi tasdik eden bir rasul gelirse ona mutlaka inanacak ve yardımcı olacaksınız. Evet. Dolayısıyla bizim dışımızdaki bütün peygamberlerden Allah bu sözü almış ki gelen peygambere inanacaksınız. Bu gelen peygambere inanma meselesi, gelen peygambere inanmadığınız zaman da halkı bir şekilde tatmin etmeniz lazım. Orada bu işi Mehdi'ye çevirmiş oluyorlar bu tip yerlerde.
Evet.
Mesela Hristiyanlar da bunu Muhammed Aleyhisselam'a inanmamak için işte Mesih'in gelmesine Mesih, çeviriyorlar. Evet. Yani bir hedef sapması meydana getiriyorlar. Evet.
Evet. Zaten Avrupalılar ilk defa Avesta'yı tanıdıkları zaman Avesta'da gelecekle ilgili bazı şeyler var. Avesta'da o gelecekle ilgili söyledikleri şeyin Mesih'i işaret ettiği, Zerdüşt'ün Mesih'i haber verdiğini iddia etmişler.
Aslında Muhammed Aleyhisselam haber veriyor mecburen. Çünkü bunların hepsine Allah bir kitap indirmiş.
Evet.
Ama bunlar onlar da kendileri de Hristiyanlar gayet iyi biliyorlar ki Mesih falan gelecek değil.
Evet.
Çok iyi biliyorlar. Evet. Gelen Muhammed Aleyhisselam'dır ama buna inanmamak için öyle bir hedef kısaptırması onu da o tarafa çekiyorlar.
Onun için de Avrupa'da Avesta araştırmacılığı başlayınca birçok keşişler özellikle o sahaya yöneliyorlar. Ha bu İranlıların bir peygamberi var. İranlıların peygamberi bizim Mesih'imizi haber veriyor. Bunu araştıralım, bunu ortaya çıkaralım gibi bir hevesle yoğun bir şekilde Avesta araştırmacılığına yönelmişler. İşte.
Evet.
Evet. Evet.
İncil'de haber verilendi.
Evet. Avesta'da tabi İsa Aleyhisselam haber veriliyor olabilir.
Doğru. Evet. Doğru olabilir yani.
Evet. Ama yani gelecek peygamber kim olursa olsun ona inanacaklar.
Evet. Evet. Evet işte Mehdi inancını da dinlerindeki eski bir inanışı aynı şekilde İslam'daki Mehdi inanışıyla karşıladılar ve ondan sonra kendi dinlerinde Mehdi literatürüyle ilgili olan bilgileri bu sefer Mehdi'ye yüklediler.
Yani gelecek ben peygamberle ilgili bilgileri Mehdi'ye yüklemiş oluyor.
Ben onu tam bilemiyorum. Belki sizden yardım umabilirim. Muhaddisler belki bu konularda biraz daha donanımlı olabilirler. O da şudur. Bizde şimdi hadis kitaplarında çok sayıda Mehdi ile ilgili bilgiler var. Orada Mehdi'nin vasıflarına dair verilen bilgilerin büyük ekseriyeti İran orijinlidir. Onun için ben diyorum Mehdi ile ilgili hadisler büyük ölçüde İranlıların derledikleri hadislerdir. İranlar
zaten şeyde İslam Enstitüsü'nde diğer Türkiye Diyanet Vakfı'nın yayınladığı İslam Enstitüsü'nde bu Mehdi inancını Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi üzerine ortaya çıktığı ve ondan sonra bu rivayetlerin ortaya yayıldı. O zamana kadar böyle bir şeyin olmadığı.
Hatta o Muhtar Sakafi'de de bu şey var. Böyle bir inanış var. Evet.
Yani bunu ilmende bu böyle yani.
Onun için Mehdi ile ilgili hadis kitaplarında mevcut olan bilgilerin çok iyi kritik edilmesi lazım.
Yani sonradan onu söylemek istiyorum. Yani. Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra ortaya çıkmış bunlar.
Evet, evet. Efendim İran'ın bir de devlet ile din arasındaki ilişkileri çok enteresandır. İran bu yönde de belli bir özellikle Sasani tarihi 400 senelik Sasani İmparatorluğun ömrü 400 senedir. O 400 senelik dönemde devletin üzerine oturduğu bir mefküre vardı. O mefküre bizim için çok önemlidir. İran'da bu anlayış, bu mefküre Sasani tarihi boyunca da devam etmiş. Bu mefküreyi sanıyorum Şehname, Firdevs'in Şehnamesi çok güzel hulasa ediyor. Onun bir üç beytlik bir şiiri var. Onu okuyacağım. Diyor, dil ez din ne şayet ki viran buvet. Gönlün dinden ari olması caiz değildir. Yani gönülde mutlaka dini duyguların olması gerekir diyor.
Güzel bir tespit.
Ve bu da Sasani devletini kuran Erdişir'in sözüdür. Erdişir oğluna nasihat verirken, oğluna dini öğütlerken, devleti öğütlerken oğluna bu şiiri söylüyor. Firdevsi onun şeyiyle bunu naklediyor. Dil ez din ne şayet ki viran buvet, ki viran zemin cayi divan buvet. Zira viran olan yerler şeytanların, cinlerin ikamet ettikleri bir yerdir. Sen de gönlünü şeytanların, cinlerin mekanı olmasını istemiyorsan gönlünde dini tarşı. Çok gönlünü doğru. Dinle, din şeyiyle gönlünü beze, süsle.
Doğru söylemiş. Evet.
Evet. Diyor ki, çınan din-i devlet bir yek digerend. Çınan din-i devlet bir yek digerend. Din ile devlet birbiriyle beraberdir. Biri diğerinden ayrılmaz. Laisizmin tam tersi, değil mi? Din ve devlet ikisi birliktedir. Tu goyi ki der ziri yek çadırend. O kadar birlikteler ki sanki bir çadırın içindelermiş gibi. Bir yapının içindelermiş gibi din ve devlet birbirinden ayrılmaz. Sonra son beytte de şunu söylüyor. Nebi tahtı şahi buved din bicay. Diyor şahın tahtı olmadan din ayakta duramaz. Din de olmadan şahın tahtı ayakta duramaz. İkisi birbirine o kadar bağlıdır ki din devletle kaimdir, devlet de dinle kaimdir. İkisi birbirine muhtaçtır. Dolayısıyla bu inanış Sasaniler döneminde bu inanış İranlıların veya Mecusilerin temel anlayışlarından sayılıyor. Evet. Böyle bir anlayışta idiler. Ben burada son vereyim hocam. Sizi şey etmemiş olmayayım.
Estağfurullah.
Hocam Mehdi dedik de bugünkü imametle.
Evet.
İmamet düşüncesiyle geçmiş İran'daki bir benzer
evet. Var mı? Onların inanışlarına göre biliyorsun 12. imam kayıptır. 12. imam Muhammed Mehdi kayboldu. Bir kuyuya girdi ve ben gidiyorum kıyamet günü geleceğim dedi ve gitti. Bugün imamlar Mehdi'nin vekilleridir. Yani ayetullahlar Mehdi'ye vekalet ediyorlar.
Hocam, yani Mehdi. Bugün yani İran'daki şu İslam'dan sonraki diyelim.
Evet.
Bu imamet inancı eşittir Mehdi inancı mı?
Yok.
Mehdi'nin vekilleri.
Mehdi'nin vekaleti. Mehdi bir tane.
Evet. Mehdi günün birinde gelecek.
Yani beklenen Mehdi.
Evet. Mehdi. Evet. Muntazır. Evet. İmamlar yükleniyor. Onlar onun şeylerdir.
Aslında ona imam da demiyorlar değil mi bugünkü evet. Şeylere? İmam sen dediğin manada doğru yani. O imam bekledikleri imam zaten. Mehdi.
Evet.
O imam. O evet. İmam henüz yok ki gelmemiş. Onun için diyorlar.
Ayetullahlar işte.
Ayetullahlar onun vekili diyor.
Ama gelmiş olan imamlar?
İşte 12. imam. O 12.
imam yok.
12.
yani,
imam bekliyor.
Bunları yani beklenenler gelmiş mi bunların mantığına göre diyelim ki Hazreti Hüseyin bir imam.
Evet.
Ondan sonra gelen 12'ye kadar gelen imamlar.
Onlara uymak farzdı. Onlara uymak, onlara tabi olmak.
12 devam etseydi 13. köyde.
Tabii 13. Yani evet.
Ama kayboldu.
Ama şimdi o imamı diyorlar ki mesela şeyin malumunuz bu Hümeyni'nin kitabında diyor ki o imamın Allah katında öyle bir makamı vardır ki oraya hiçbir peygamber, hiçbir melek ulaşamaz diyor. Dolayısıyla yani öbür imamlar için de aynı şey söz konusu. Ama belki bu Mehdi ondan farklı olabilir.
Hocam sorum şu, yani şeyde İslam öncesi İran kültüründe bir bugünkü Mehdi
evet.
Anlayışının bir
evet.
Temelleri, kökleri vardı.
Evet.
Şimdi bunlar Müslüman oldular ve bakıyoruz ki işte Hazreti Hüseyin'den başlamak üzere bir kısım insanları imamlar diye sanıyorlar.
Evet, tamam.
O zaman bunların zihnine göre İslam'a geçtikten sonra en azından Mehdi'ler bir şekilde gelmiş mi oldular? Beklenen Mehdi gelmiş mi oldu?
Onlara artık Mehdi demiyorlar. Onlar şeydir. İmam. Onlara imam. Emirül Mu'minin diyorlar onlara. Daha şeyli bir tabirle.
O zaman hocam bugünkü yani bu imam kavramını geçmiş İran'daki karşılığı devlet başkanı mı?
Devlet başkanı. Evet. Tabii. Evet. İmam ona derler. İmam
devlet
ona derler.
Başkanı, doğru.
Sonra şeyler İranlılar Mehdi'ye şöyle inanıyorlar. Zerdüşt Aryan Vyoce İran gölü demektir bu. Bu İran'da hangi göldür bugün de bilinmiyor o. Ama diyorlar ki Zerdüşt'ün nutfesi o gölün içindedir. Kıyamete yakın bir zamanda bir genç kız o gölde çimecek ve o nutfeden hamile kalacak. Ve dolayısıyla Mehdi o çocuk olacak. Mehdi odur. O gayipten gelecek olan şey odur. Samarra'ya ben gittim. Samarra'da böyle gümüş şey içerisine alınmış, bir korkuluk içerisine alınmış bir kuyu var orada. Yüzlerce din görevlisi, yeşil sarıklı din görevlisi orada var. Onlar teşrifatçılık yapıyorlar. Para da kazanıyorlar. İyi de para alırlar. Dolayısıyla gelenleri getiriyorlar. Mehdi'nin makamını gösteriyorlar. O şeyin etrafına, korkulukların etrafına getiriyorlar. Gösteriyorlar. Diyorlar Mehdi 40 günlük iken 20 günlük iken konuşmaya başlamış. Anadan doğmuş. 20 günlük iken konuşmaya başlamış. 20 gün sürekli insanlara vaaz etmiş. Kürsüsünde gösteriyor. Diyor bu kürsüden 20 gün süreyle vaaz etmiş insanlara. 40. gün işte bu kuyuya girdi ve gitti. Gidiş o gidiş. Bu kıyamet günü gelecek. Kıyamete yakın bir zamanda gelecek. İşte onun gitmesinden sonra din görevlileri artık onun vekaletini yapıyorlar. Peki Mehdi geldiği zaman nasıl bileceğiz bu Mehdi'dir? Onun bir takım vasıfları var. Dolayısıyla onların akaid kitaplarında Mehdi'nin vasıfları diye bir bölüm vardır. Her Şii akaid kitabında Mehdi'nin vasıfları.
Sahibi
açacaklar,
zamanda.
Tabii. Açacaklar kitabı, onun vasıflarını okuyacaklar. Ha bu adam Mehdi, buna uygundur. Vasıfları tutuyor. Dolayısıyla ona tabi olacaklar. İnanış biçimi böyledir.
Hocam o vasıf yani Mehdi ile ilgili Hristiyanlıkta da çok önemli bir şey var.
Evet.
Biliyorsunuz. Ama burada dikkat çekmek istediğimiz bir özellik şudu ki onlar diyorlar ki Mehdi niye gelecek?
Evet.
Peygamber olarak ne yapacak? Yani diyor ki dünya adilsiz dünya.
Evet.
Tüm dengeleri baş üstü olmuş.
Evet.
Mehdi peygamber olarak değil.
Evet.
Mehdi belki peygamberden bir üst makam olarak gelecek. Evet. Bu dengeleri yerine koyacak.
Evet.
Bak bu konsept evet. Olarak, nezari bir karkas olarak, nezari bir yapıt olarak bile insanlara anlatılır.
Doğru, evet.
O da çok etkili.
Evet, musunuz? Evet.
Çünkü o kürsüdük, o hurafede şimdiki profesörü kandıramazsan.
Evet.
Ama bu konuda akademisyeni bile kandırırsan.
Evet.
Bak hı. Adalet olacak, özgürlük olacak, her şey dengeli olacak. Halbuki Kur'an'da bu yok.
Evet.
Ya şimdi bu bir ayet-i kerime var. Ya ehlel kitap evfu bi ahdi ufi bi ahdikum şeyin başındaydı. Bakara'nın baş tarafında.
Ya beni İsrail
ezkuru nimeti elleten amtu aleykum ve evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ey İsrailoğulları size verdiğim nimeti hatırlayın. Benim verdiğim sözü, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Şimdi burada bir dünya hakimiyeti sözü var tabii. Dünya hakim o ayetin devamında da dünya hakimiyeti için Müslüman olma şartı getiriliyor.
Evet.
Şimdi aslında burada Allah-u Teala demek ki önceki kitaplarda da bu sözü vermiş. Yani o gelecek son peygambere inanırsanız dünya hakimiyeti ortaya çıkacak. Biliyorsunuz bu hakimiyet bu senenin başına kadar, asrın başına kadar vardı. Ve şimdi bundan sonra tam bir hakimiyet dönemi geliyor. Yahudiler bu hakimiyeti biz elde edeceğiz diyerek boşu evet, boşuna uğraşıyorlar. Evet. İşte şu anda Orta Doğu'daki savaşların sebebi o. İşte Mesih'e şey hazırlamak, İsa'nın tekrar gelmesine zemin hazırlamak. İşte Hristiyanlar Zerdüştler bunu biz şey yapacağız diye tabii bir sürü hayallerle besliyorlar. Şimdi aslında bu Müslümanlara verilmiş bir söz. Çünkü Estağfirullah huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakkı liyudhirehu aleddîni kulli, tüm dinler üzerine hakimiyeti koymak için bu. Şimdi aslında bir kişinin gelmesiyle değil, Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlara anlatılmasıyla olacak olan bir şeydir. Evet. Ve herkes kendini onun içinde bulacak.